Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 2 Aralık 2021 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Covid notlarım var. Özellikle omikron tartışmaları Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asambleyesi'nde anlaşmaya varıldı. Omikronla ilgili ve aşılarla ilgili mesajlar verildi genel sekreter tarafından. Ülkelerde omikron alarmı var. Afrika, Güney Afrika başta olmak üzere Afrika'da kimi ülkelere, Güney Afrika'nın komşularına seyahat kısıtlamaları devreye girmişti. Kınamalar geldi Afrika Birliği'nden, BM'den de kınamalar geldi. Virüsün yeni varyantlarıyla mücadelenin böyle olmayacağı yolunda açıklamalar geldi. Ülkeler tartışıyorlar tabii bundan sonra ne yapılacak. Omikron aslında belki de salgının sonunu getirebilir. Ölümcül olmayan, hızla bulaşsa da belki iyi haber diye değerlendirenler de var. Ama tabii Delta varyantı da tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Avrupa'da aşı zorunluluğu tartışmaları Avusturya'dan sonra Almanya'da da müstakbel başbakan Olaf Scholz tarafından gündeme taşınmış durumda. Covid notlarını aktaracağım. Türkiye'de de aynı şekilde sağlıkçılar, sağlık sendikaları iş bırakmaya başlıyorlar. Oradan gelen haberler var. Ekonomi, dünya ekonomisiyle ilgili notlar var. Dünyada gıda fiyatları, enflasyonist ortamla ilgili notlar var. Amerika'da artık ve Hristiyan dünyada Noel yaklaşıyor. Yeni varyantla birlikte yine tabii ekonomik sıkıntılar, tartışmalar arasında. Küresel bilek güreşinde Amerika, Çin, Biden yönetimi Hint Pasifik'te askeri inşayı arttıracak yeni kararlar almış durumda. Japonya ile Çin arasında bir kapışma Tayvan üzerinden var. Birazdan aktaracağım. Avrupa Birliği ise Çin'in kuşak yol girişimine alternatif olacağı iddiasıyla küresel Global Gateway ismi taşıyan bir inisiyatif açıklamış durumda. Çin'in tabii ekonomik gelişmişliğine set çekme çabaları çerçevesinde değerlendirebiliriz. Aynı şekilde Avrupa'da Ukrayna merkezli, Karadeniz giderek merkezli Rusya'ya yönelik tehdit politikalarının devam ettiğini belirtmek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Letonya'nın başkenti Riga'da yapıldı. Oradan sonra da Dışişleri Bakanları daha da geniş bir biçimde Stockholm'e, İsveç'e Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısına taşındı. İkili temaslar var. Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bugün Antony Blinken'ın Sergey Lavrov ile görüşmesi var. Tabii Rusya'ya yönelik Ukrayna üzerinden saldırgan bir söylem gündeme taşınmış durumda. Notları aktaracağım. Bunun karşılığında Moskova'dan da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasına yeni teklif var. Artık bir daha NATO'nun genişlemesini engelleyecek bir anlaşma yapalım önerisi. Bundan sonra bu da muhtemelen tartışılacak. Ukrayna'dan gelişmeler, başlıklar var. Bugün tekrar dikkatimizi Almanya'ya çevireceğiz. Bütün bu aslında dış politika rüzgarının ortasında Avrupa'nın motor ülkesi Almanya'da. Bugün bu akşam Angela Merkel'e veda ediliyor 16 yıl sonra. Veda ziyaretlerini pek çok ülkeye yapmıştı ama Almanya içerisinde geleneksel bir askeri törenle uğurlanacak Almanya'nın başbakanı Angela Merkel. Ve ardından tabii Olaf Scholz hükümetinin önümüzdeki hafta salı günü gibi göreve başlaması bekleniyor. Yeni hükümetin hem dış politikasını hem duruşunu bütün bu Avrupa'daki fırtınalı ortamda diyelim ve tabii ki Türkiye ile ilişkiler. TAVAK Başkanı Profesör Faruk Şen'le konuşacağız bugün. Bu hafta biraz Almanya'ya ağırlık vermek istedim. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir ülke olduğunu Almanya'nın belirtmek gerekiyor. Oradaki politik değişiklikler önemli. Özellikle de Türkiye ekonomisinin gerçekten feci bir ortama sürüklenmesi eşliğinde hükümet tabii ucuz iş gücü, ihracatı arttırmaya dayalı olduğu anlaşılan bir ekonomi politik çizgi izlemekte. Bunun etkilerini hepimiz tartışıyoruz. Merkez Bankası ile ilgili bugün Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası sonrası yeni Bakan Nureddin Nebati atanmış durumda. Dün piyasalara Merkez Bankası müdahale etmişti. Büyüme çok Türkiye'de pandemiden çıkış ortamında. Ama o büyümenin tabii bize yansımasına iş geldiği zaman feci durum. Politico dergisi Amerika'da birazdan aktaracağım. Avrupa Birliği edisyonunda dikkat çekici bir öneri ortaya atmış. Açıkçası bana utanç verici geldi ama Türkiye'nin euroyu para birimi olarak kullanmasına Avrupa'nın izin vermesi başlıklı bir öneri, öyle diyelim. Evet, Orta Doğu'dan da bugün başlıklar var. Biraz daha sınırlı. Yarın bakacağız İran dosyasına. Viyana'da başladı müzakereler. Genel olarak böyle özetleyebileceğim bir gündemle karşı karşıyayız. Programın ikinci yarısında da Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri bakımından çok önem taşıyan Almanya'daki bu değişimi, dönüşümü konuşacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Pop-up'ı daha sonra yayınlanıyor. Oradan da Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de ayrıca paylaştım. Ben de Twitter hesabımdan Sputnik Türkiye'nin web sitesinde de var. Oradan eğer izlerseniz, dinlerseniz, like ederseniz de çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notları da önce biraz müjdeli gibi duran bir haberle başlayacağım. Çinli bilim insanları Guangzhou'daki Sun Yat-sen Üniversitesi, Hangzhou'daki Zhejiang Üniversitesi dahil pek çok kurumdan bilim insanları hem laboratuvar deneyi yapmışlar hem canlı bir organizma üzerinde deney yapmışlar ve tüm Covid-19'un şuşlarını etkili bir biçimde nötralize eden bir antikor izole etmeyi başarmışlar. Belki Covid-19'un bir şekilde mutasyonlar olmadan ehilleştirilmesi açısından önem taşıdığı söylenebilir. Bu bulguların kullanımı ancak aşılarda olacak tabii ki. Böyle bir dikkat çekici bilim dünyasından haber var. Tabii hepimiz omikronu tartışıyoruz. Yeni aşı gerekiyor mu, gerekmiyor mu? 2 hafta beklemek lazım denildi ama dün Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında gerek yok, var olanların yeniden düzenlenmesi yeterli açıklaması geldi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da ilk tespit edilmişti bu virüs. Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumu yapıldı. Zaten yapılacaktı. Burada bir karar tasarısı kabul edildi. Dünyanın salgınla hep birlikte mücadele edebilmesi için bir anlaşma süreci başlatıldı. Mart ayında bir yol haritası belirlenecek, bir kurul oluşturuldu. Burada hükümetler arası bir müzakere kurulu. Tabii yani salgında bütün ülkelerin izledikleri politikalar düşünülürse bu dünyada, içinde yaşadığımız dünyadan böyle bir birlikte hareket edilmesini falan beklemek zor. Ama böyle işte birileri de çabalıyor diyelim efendim. Omikron'la ilgili mesajlar da verildi. Yaklaşık 24 ülkeden bahsediliyor. Tabii biz konuşurken sayısı artıyor olabilir ama omikron vakası tespit edilmiş durumda. Ama Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri diyor ki yani diğer varyantlardan farklı olduğuna inanmak için elimizde bir sebep yok. Mevcut aşıların yetersiz kaldığı ya da etkilerin azaldığını söylemek için de bir kanıt yok diyor. Aşılı olanlara da ama bulaştığı vakalardan anlaşılıyor. İşte maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyeni korumak gibi vurgulara tekrardan dikkat çektiler. Bu noktada tabii bu varyantı tespit eden Güney Afrika ve komşu ülkeler, çünkü bütün bu 24 ülkede görülen vakalar oradan gelen vakalar. Gerçi Afrikalılar Avrupa'da da bu varyantın olduğunu söylüyorlar daha öncesinde. Hani biz tespit ettik demeye getiriyorlar. Artık yumurta tavuk hikayesi nereden çıktı bilemiyoruz tabii ki. Tabii Afrika ülkelerine, Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Botswana, efendim Zimbabwe, bunlar kırmızı çizgi listeye alındı ve seyahat yasakları, kısıtlamaları konuldu. BM Genel Sekreteri açıklama yaptı, Antonio Guterres. Yanına Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'nı almış, beraber basın toplantısı ve bu apartheid, ikinci apartheid'tir, kabul edilemez bu seyahat kısıtlamaları vurgusu yapmış. Afrika Birliği de bu konuda kınama yayınladı arka arkaya. Komisyon Başkanı Musa Faki Mahamat, Antonio Guterres'le basın toplantısı yapan, bunun ne bilimle ne akılla, ortak akılla bir alakası yok bu kısıtlamaların. Seyahat yasağını kaldırılması istiyoruz diye açıklama yaptılar. Güney Afrika'nın devlet başkanı Cyril Ramaphosa da aynı şekilde o okullarını 4 Afrika ülkesine yönlendirdi. Ruanda, Mauritius, Seyşeller ve Mısır. Onlar da çünkü Batı'nın kararına uymuşlardı. Onları da sömürgeci güçler gibi tepki vermekle bu olaya itham etti. Evet, Amerika'da ilk vaka Kaliforniya'da San Francisco kentinde tespit edilmiş. Güney Afrika'dan dönen bir seyahatçi, tam da aşılıymış kendisi. Amerika'da 780 bini aşmış durumda vakaların sayısı, yaklaşık 48,5 milyondan fazla da vaka var, 780 bin ölü, can kaybı sayısı. Ama kimi bilim adamları mesela Almanya'dan tanınmış bir bilim insanı, bulaşıcı hastalık uzmanıymış Karl Lauterbach. Bu omikron yeni yıl hediyesi olabilir dünyaya diye bir ümit var, bir görüş sergilemiş. Salgının bitişini hızlandırabileceğini söylemiş. Daha bulaşıcı ama hafif, öldürmeyen, hani evde grip gibi geçirilecek bir hale getirebilir diyor. Tabii dünya bir tek omikronla uğraşmıyor, delta varyantıyla uğraşıyor. Avrupa'da da Avusturya'nın ardından giderek zorunlu aşı uygulaması gündeme taşınıyor. Alexander Schallenberg, Avusturya Başbakanı, yeni başbakanı 19 Kasım'da 1 Şubat itibariyle herkes için aşı zorunluluğu ilan etmişti. Şimdi hemen ardından dün tabii Yunanistan'da 60 yaş üzeri için aşı zorunluluğu ilanı geldi. 16 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ve Almanya'da müstakbel başbakan Olaf Scholz hastaneye yatırılan kişilerin çoğunun aşısız olduğunu söylüyor ve kendisinin de zorunlu aşıdan yana olduğunu belirtmiş. Teklifi tabii yasalaşması gerekecek ve Şubat ayından itibaren zorunlu aşı uygulaması orada da devreye girebilir. Fransızlar şimdilik önlemleri güçlendirme yöntemini seçiyorlar ama Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha şimdiden ben aşının zorunlu olmasından yanayım diye açıklama yapmış durumda. Sağlık sorumlusu Avrupa Komisyonu'nun onunla birlikte toplantı yapmış. Pek çok önlem aldık ama artık zamana karşı bir yarış var demiş. Böyle bir Avrupa çerçevesi var. Bu çerçevede işte Fransa'da, Britanya'da vakaların sayısı 50 binlerle ifade edilebilir günlük vaka sayısı. Yani omikrona gelmeden delta varyantı gerçekten Avrupa Birliği ülkelerini vuruyor diyebiliriz. İtalya'da da 15 binlere çıkmış, 5-6 binlerdeydi. Böyle bir çerçeve. Yunanistan'da burada 60 yaş üstü aşısızlara böyle ceza, 100 euro ceza getirilince aşı merkezleri dolmuş, 7 katına çıkmış. Maalesef bu durumda insanlar bu dilden anlıyorlar gibi bir sonuç çıkıyor. Hindistan'da da bu arada omikron vakasına rastlanmış. İsveç'te ise efendim aşı pasaportu artık millet bıkmış, siz hepimiz aslında yaşıyoruz AVM'lere falan, ben pek girmem ama girmek zorunda kaldığımda ikide bir de kod arıyorum vesaire. Aşı pasaportu tabii Avrupa'da yaygın. Mikroçip taktıranlar taktırma modası başlamış. O çip tartışmaları olmuştu. Dünya değişiyor bir açıdan da. 6000 İsveçli mikroçip taktırmışlar. Daha rahat hareket ediyorlar. Cep telefonlarını şöyle tutuyorlarmış, oluyormuş, bitiyormuş şeklinde bir izahat var. Tabii aşı karşıtları bu çip hikayesine fena halde takmışlardı. Rusya'da son 24 saatte 32 bin vaka, biraz daha ortalama azalmış gözüküyor ama 1226 can kaybı, hala can kaybı yüksek. Türkiye'de 22.556 Vaka 196, can kaybı hala devam ediyor. Bu rakamların eksik olduğunu düşünenler de var tabii ki. Omikron varyantına ise rastlanmamış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı bilim kurulu toplantısı sonrasında. Bu konuda araştırmaların devam ettiğini, referans laboratuvarlarında gen sekanslaması çalışmalarını arttırdıklarını belirterek söylemiş efendim. Ve sağlık emekçileri tabii tümünü kapsamıyor bir sağlıkla ilgili ek gösterge maaş artışları baktığımız zaman sadece hekimler gibi gözüküyor. Sağlık emekçileri iş bırakma eylemi başlatıyorlar. 2 günlük Covid koşullarında tüm illerde de olacakmış bu. Tabii hepimiz çok şey borçluyuz sağlık çalışanlarına. Sadece doktor, hekimler, hemşireler meselesi de değil. Gerçekten içinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında bir de üstelik ölümcül bir virüsle mücadele eden sağlıkçılar burada söz konusu, anımsatmak istiyorum. Evet, Birleşmiş Milletler Küresel İnsani Genel Bakış Raporu'nu yayınlamış. İnsani Yardım Ajansı'nın hazırladığı bir rapor bu. Diyor ki raporda iklim pandemi, iklim değişikliği ve çatışmalar nedeniyle dünya genelinde 274 milyon insan gelecek yıl insani yardıma muhtaç hale gelecekmiş. %17'lik bir önceki yıla oranla bir artış varmış. Evet, yani sıradan hayat zaten çok feci bir hale geldi. Bir de yer küremizin yoksullarının durumu giderek vahimleşiyor desek yeridir. Gıda fiyatları da iyice yükselmiş. FAO, Gıda ve Tarım Örgütü Kasım ayında na dair rapor yayınlamış. Son 10 yılın zirvesinde dünyadaki gıda fiyatlarındaki artış, özellikle tahıl fiyat endeksi bir önceki aya oranla %3.1, bir önceki yıla oranla %23.2 oranında artmış efendim. Aç kalacağız bu gidişle, insanlık olarak öyle gözüküyor. Amerika'da tabii omikron etkisi, New York borsası ilk vaka San Francisco'da görülünce düşüşle kapanmış. Enflasyon bir küçük hayırlı haber, petrol fiyatları çok yükselmişti, şimdi düşüyor. OPEC artı grubunun toplantısı öncesi Amerikan baskısına da gerek kalmıyor. Onlar tabii arzı arttırın, fiyatlar yükselince baskısı yapıyorlardı. Şimdi birkaç gün içerisinde OPEC artı toplantısı olacak. Ama Fed, dün de aktarmıştım, Fed Başkanı Jerome Powell, kalıcı enflasyon artık geçici demekten vazgeçtiler Amerika'da. Enflasyon riskini kalıcı diye vurguluyorlar. Joe Biden ise durumu böyle biraz yani sanki iyiymiş gibi yansıtmış. Tatil sezonu Amerika'da üst üste Şükran günüyle başladı. Efendim, alışverişler, efsane cumalar, şunlar bunlar derken pandemi koşullarında tatil sezonu Noel'le tamamlanacak. Tatil sezonunda iyi bir ekonomiyle giriyoruz demiş Joe Biden. Raflar, tedarik zincirleriyle toplantılar yapmıştı. Bu konuda çözümler ürettiklerini dile getirmiş. Bu varyant tabii endişe veriyor, omikron varyantı. Ama yani panik yapmaya da gerek yok vurgusunu tekrarlamış Joe Biden. Evet, Amerika'da bir de yüksek mahkeme kürtaj hakkını kısıtlayabilecek sinyaller vermiş durumda. Amerika'da gerçekten önemli bir vakadır bu ve Trump döneminde muhafazakar yargıçlar atandığı için ülke tarihinde ilk kez yüksek mahkemede liberal muhafazakar yargıç dengesi, hakim dengesi bu kadar bozuldu. 6-3 Mississippi'de 2018 tarihli bir davada karar alacaklar. Dolayısıyla Amerikalı kadınlar 50 yıldır sahip oldukları kürtaj hakkının kısıtlandırılmasıyla karşı karşıya kalabilirler. Joe Biden'ın demokratların iktidarda olması bir şey değiştirmiyor bu anlamda. Evet, siyaset cephesinde Donald Trump, şimdi Pekin, Beijing olimpiyatları başlayacak 4-20 Şubat tarihleri arasında. Trump, Avrupa Parlamentosu'nun İngiliz üyesi aşırı sağcı Nigel Farage'la konuşmuş ve Pekin yönetimi olimpiyatlar sırasında bir şeyler yapacak, Tayvan'ı işgal edecek gibi iddialar ortaya atmış efendim. Kendisi yeniden de bu arada başkan olma 2024'te, buna da biraz böyle o ülkenizi seviyorsanız başka seçenek yok tarzında böyle yeşil ışık yakar gibi konuşmuş Donald Trump. Hakikaten Amerika tabii Çin'e karşı Hint Pasifik diye adlandırıyorlar Asya Pasifik'i. En son Amerikan Pentagon'da yapılan inceleme sonucunda Joe Biden, Guam, Avustralya ve Pasifik adalarında askeri altyapı inşaatları yoluyla Çin'e odaklanma ve Hint-Pasifik'e öncelik verdiklerini biliyoruz. Bu yeni çizgiye onay vermiş Joe Biden. Amerika'nın o bölgelerde daha askeri anlamda Pasifik adaları genelinde inşaat faaliyetleriyle, askeri inşaat faaliyetleriyle harekete geçmesi. Pekin'den hemen tabii bölge militarize ediliyor. Kuşatma, soğuk savaş zihniyeti açıklamaları geldi. Bu arada Japonya'nın eski başkanı, istifa eden Liberal Demokrat Partili Shinzo Abe, Tayvanlı bir düşünce kuruluşunun toplantısı sırasında Tayvan'ın acil durumu Japonya'nın da acil durumudur. ABD-Japonya ittifakı için acildir. Biz de seyirci kalamayız deyince Çinliler köpürmüşler. Japonya'nın büyükelçisini Çin'deki Dışişleri Bakanlığı'na çağırmışlar ve epey bir paylaşmışlar efendim. Çin halkına yönelik Japonya'nın korkunç suçlarla dolu tarihini anımsatmışlar. Anımsatmaya da devam edeceklerini vurgulamışlar. Tayvan'ı da 50 yıl sömürge gibi yönettiğini Japonların anımsatmışlar. Japonya, Tokyo'daki hükümet ise ne yapalım, biz herkesin yorumlarından sorumlu değiliz. Tabii bu hala Liberal Demokrat Parti'de çok etkili bir isim Shinzo Abe, sıradan bir Japonya vatandaşı da değil. Böyle bir yanıt fısıldamış hükümet sözcüsü, öyle diyelim. Biz tabii Çin'in eylemleriyle ihtilaf halindeyiz bu konuda demiş. Asya'daki bu bilek güreşinde bir de Avrupa Birliği var. Ursula von der Leyen Brüksel'de yeni projeleri Global Gateway'i tanıttı. İpek yoluna, ya İpek yolu da diye biliniyor, kuşak ve yol projesine rakip yeni proje. 300 milyar euro akıtmayı planlıyorlar Avrupa Yatırım Bankası ve AB programlarından. Bunun içerisinde ne var? İşte Afrika'da hidrojen üretimi, efendim demir yolu ağları, internet ağları Karadeniz'in altından geçecek gibi gibi Avrupalı şirketlere ayrıcalık tanıyacak bir takım girişimler. Tabii Çinlilerle baş edebilecekler mi? O da ayrı bir mesele. Özellikle Afrika'da Çin'in çok etkin olduğunu biliyoruz. İşbirliğinde sürekli güçlendirdiklerini Afrikalıların hepimiz biliyoruz efendim. ABD-Rusya bağlamında da NATO Savunma Bakanları toplantısı bitti. Avrupa Güvenlik Konseyi'nin İsveç'in başkenti Stockholm'deki toplantısı, Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın, AGIT'in yani. Şimdi toplantılarda hem NATO toplantısı hem de Stockholm'deki toplantılar, Amerikan yönetiminin NATO'yu kullanarak Rusya Federasyonu'na yeni tehditler savurmasının vesilesi haline geldi. Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, bugün Sergey Lavrov'la görüşecek. Bu saate kadar görüştüklerini görmedim notları çıkartırken, ama Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız. Yani savaşı göze almış gibi gözüken bir üslupla konuştu. Öncesinde, hemen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının öncesinde ve ardından da Stockholm'de Rusya'ya tehditlerini sürdürdü Antony Blinken. AGİT toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi sırasında ağır ekonomik yaptırımları da ele aldıklarını belirtiyorlar. Tabii daha açıklamalar da yapacak orada Antony Blinken. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi Riga'da. Lavrov'la görüşecek tabii, ama tabii Türkiye'nin bir Donbas için arabuluculuk önerisi, herhalde Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuğa soyunmuyor olsa gerek Türkiye, öyle görmek lazım. Donbas'ta Ukrayna'nın iç sorunu çünkü. Çavuşoğlu bu arada Belarus Dışişleri Bakanı ile de görüşmüş. Bu göç krizi diye sundukları krizin merkezindeki ülkenin Dışişleri Bakanı ile. Yarın da Cuma günü Vladimir Putin'le Erdoğan'ın telefonda görüşeceği aktarılıyor. Aynı şekilde Donbas'ta Ankara'nın arabuluculuğu söz konusu olursa, yani işe yararsa Minsk anlaşmalarını Kiev'e uygulatmaya memnun kalır Rusya diye Kremlin açıklama yaptı bu konuda efendim. Zelenski'nin yine bir tuhaf açıklamaları var. Kendisi bir başkan olmadan önce komedyendi biliyorsunuz. Konuşmalarını çok anlam yükleyemiyorum ben ama Rusya ile doğrudan diyalogdan korkmuyoruz demiş. Ordumuz dışında hiç kimse bizi koruyamaz demiş. Kendi kendilerine tehdit uydurup kendi içlerindeki sorunu da çözmüyorlar bu arada. Sonra da doğrudan görüşmeler olmadan da savaşı durduramayacağımız gerçeğini söylemeliyiz. O zaman niye bu kadar saldırgan diller kullanılıyor? Niye Avrupa'nın, NATO'nun ve ABD'nin uydusu gibi davranılıyor? Onu da anlamak zor yani. Kiev'de protestolar gerçekleşmiş Zelenski'ye. Bu sefer aşırı sağcılar, daha da şiddet yanlısı olsun istiyorlar yani. Ukrayna Kolordu Partisi neonazi, Svoboda Partisi bu da aynı şekilde neonazi. Zaten Ukrayna güvenlik teşkilatlarına tamamen içkin bunların hepsi. Bir de Petro Poroshenko'nun Avrupa dayanışması Zelenski'yi yumuşak bulmuşlar efendim. Yani hakikaten işte tabii ordusunda sağ sektörün yer aldığı Rusça konuşan çocukları kemikleriyle, çocukların kemikleriyle kurt beslemekten bahseden Nazilerden bahsediyoruz. Öyle cici, demokrat bir Ukrayna falan olduğunu, tabii ki halkı azade etmek lazım ama başlarında böyle bir aşırı sağcı bela olduğunu da anımsatmak gerekiyor. Bütün Ukrayna halkı söz konusu olmasa bile maalesef böyle bir siyasi belaları var başında. Sergey Lavrov AGİT toplantısında konuşma yaptı. Dün de uyarmıştı Batı'yı. Ukrayna'ya sürekli silah sevkiyatı yapılıyor. Çatışmaların güç kullanılarak çözülmesi bu işi iyi sonuçlanmasını sağlamaz demeye çalışmış. Ukrayna ordusunun yarısının yaklaşık Donbas sınırlarında olduğunu belirtiyor Rusya tarafı. Tabii en önemlisi NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durduracak bir yeni Avrupa Güvenlik Anlaşması'na dair Moskova'nın teklifi var Batı'ya. Yakında sunacağız dedi Sergey Lavrov. Yani Amerikalılar bu kadar savaşçı davranırken bu önemli teklifi değerlendirir mi NATO ve ABD, emin değilim. Amerika'nın tuzu kuru ne olacak? Yani Amerika'ya bir şey olmayacak, olan Ukrayna'ya olacak açıkçası. Ama tabii Ukrayna'yla da tarihsel olarak aynı ülkenin vatandaşı olmuş insanların savaşmasını sağlayacaklar ve düşmanlığı neonazi ideolojisi üzerinden pekiştiren bir politik çizgi izleyecekler. Rusya'ya da bunun bir faydası olmayacağı açık. Dolayısıyla bu tarz teklifler yaptıkları görülüyor. Hukuki olarak 90'larda NATO söz vermişti. Sözünü tutmadı genişleme sürecinde. Dolayısıyla hukuki olarak sözleri bağlayacak uzun vadeli garantilere dönüştürme zamanı geldi demiş Sergey Lavrov. Tabii NATO'nun bir Doğu Avrupa'ya nükleer silah kaydırma, sanki askeri yığınak yapmıyormuş gibi bir de o planları vardı. Almanya'dakileri falan da taşıma, ama bundan şimdilik vazgeçmişler gibi NATO toplantısından bir sonuç çıktığını belirtmek lazım. Bir de tabii Kırım meselesi, bu Kırım'la ilgili Belarus'un tavrı rahatsız etmiş. Özellikle Victoria Nuland'dan açıklamalar var bu konuda efendim. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lukashenko, tabii oradaki renkli devrimlerin mimarı olan kadın Dışişleri Bakan Dışişleri yetkilisi Victoria Nuland, Lukashenko Kırım'ı Rusya toprağı saydığını söylemişti. Rusya'nın kuklası gibi hareket etmekle kendilerini suçlamışlar. Biz endişeleniyoruz bu durumdan. Zaten Belarus'ta genel durumdan endişeliyiz demişler. Renkli devrim olmayınca endişeleniyorlar tabii ki. Rusya'ya yaptırımlar uygulamaktan yine bahsetmiş. Lukashenko çok sert konuşuyor şu dönemde. Birlik Devleti 90'lardan bu yana devam eden entegrasyon projesine atıf yapmış. Ortak tatbikatlara Rusya ile Ukrayna'nın saldırgan tutumu nedeniyle arkasına Batı'yı alarak... aynı zamanda da S-400, S-500'lere ihtiyaçları olduğunu da dile getirmiş durumda kendisi. Ukrayna ordu birimlerinin artık faşizme vardırdığını işi dile getirmiş. Aynı şekilde böyle açıklamalar var Lukashenko'dan da. Evet, göçmen meselesi topu topu zaten Avrupa'nın 30 yılın en büyük krizi falan dedikleri 2-4 bin sığınmacıydı. Onların da Iraklılar geri döndüler uçaklarla. Daha az sayıda kaldığı anlaşılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Letonya, Litvanya ve Polonya'ya önerilerde bulunmuş, geçici öneriler. İltica başvurularını öyle 3-10 gün değil de 3-5 hafta sonraya atmak efendim, sınırda değerlendirmemek, almamak sığınmacıları gibi gibi böyle ikiyüzlü insan hakları ve göçmen politikalarını Avrupa Komisyonu'nun sergileyen öneriler olmuş. Sığınmacıları bekletmek üzerine 6 ay süreyle yapabilirsiniz bunları demişler özetle. Polonya'da OHAL uygulaması vardı Eylül başından bu yana sınırda. Bu 2 ila 4 bin sığınmacı nedeniyle OHAL uygulamasını kaldırmışlar. Yerine kalıcılaştırdılar desek yeridir. Bölgeye giriş yasağı getirmişler efendim. Gazeteciler, masteciler kimse giremeyecek bölgeye. Haber de yapamayacaklar. Gönüllüler falan onlar girebilecek. Yani OHAL'i kaldırıyor ama böyle bir uygulama getiriyor. Dünya göç raporu var bu bağlamda. 2020'de rekor insan çatışma ve şiddet nedeniyle evlerini terk etmiş, bildiğimiz aslında rakamlar. 55 milyon kişi ülkeleri içerisinde yer değiştirmiş. 26 milyon da yeni sığınmacı kaydı yapılmış efendim. Türkiye tabii maalesef bilinçli bir politikayla göç ülkesi, sığınmacı ülkesi haline getirilmiş durumda. Rakamlara bakılırsa artık sığınmacılar, göçmenler Türkiye nüfusunun %7.2'sini oluşturuyor. Neredeyse %10'u nüfusun yabancılardan oluşur hale gelmiş Uluslararası Göç Örgütü'ne göre. Evet, birazdan Profesör Faruk Şen'le konuşacağız. Angela Merkel veda ediyor. 16 yıl boyunca Almanya'ya liderlik etmişti kendisi. Çok önemli bir figür hem Almanya için hem Avrupa Birliği için. Bu akşam Berlin'de askeri bir tören düzenlenecek. Grober Zapfenstreich töreni deniliyor buna. Federal Savunma Bakanlığı bahçesinde yapılacakmış tören. Prusya İmparatorluğu'ndan kalma bir törenmiş. Ben de ilk defa öğrendim. 1838'den bu yana yüksek rütbeli askerleri işte ya da sonrasında siyasileri de tabii uğurlamak için yapılan bir tören. 67 yaşındaki Merkel istediği 3 şarkı da çalınacak bu askeri törende. Ordunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören olacak. Tabii Merkel gidecek. Onun yerine Olaf Scholz gelecek. Ne değişecek? Birazdan Profesör Doktor Faruk Şen'e soracağız programın ikinci yarısında. Ama Almanya'nın Bertelsmann Vakfı bir araştırma yapmış. Orta tabaka eriyor. Orta gelirler için artık yoksulluk riski var. Sonucu çıkmış. Alman nüfusunda orta sınıfın payı 6 puan düşmüş. %64'e gerilemiş. Hala çok yüksek olduğunu görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de azıcık 3000 lira bile olmayan asgari ücretle nüfusun %69'u geçiniyor. Akıl sır alır gibi değil hakikaten. İnsanlar Türkiye'de nasıl yaşıyorlar anlamak mümkün değil. Yani Alman orta tabakasının halini aktarmak bile insanda dehşet uyandırıyor. 6 puan düşüp %64'e gerilemiş durumda. OECD ülkeleriyle de karşılaştırma yapmışlar ama benim yüreğim sıkışıyor Türkiye'deki feci durum nedeniyle. Evet, o kadarına aktarmak istemiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı ki gidecek Orta Doğu Katar ziyareti vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi'ni ağırlamıştı. Şimdi telefonda görüşmüş. 50. kuruluş yıl dönümü yeni bir ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bölgesel konuları da ele almışlar. Tabii Türkiye'de ekonomi tartışılıyor. Körfez'den gelecek sıcak paralar vesaire yatırımcılar. Herkesin dikkatleri orada. Dolar uçmuş gitmiş. Faizleri düşük tutacağız. Ucuz iş gücüyle ihracatı artıracağız. Politikası devam ediyor. Reuters Haber Ajansı dün akşamüstü Erdoğan'ın konuşması sonrası burada Cumhurbaşkanı konuştukça dolar hop zıplıyor hiç. Yani artık dolar kuru buraya endekslenmiş gibi acayip bir durum var. Efendim Reuters Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor diye bir başlık uygun gördü analizine. Hakikaten biraz da doğru tabii. Eksi rezerv hikayesi bu. Tabii net rezervler açıklanmıyor ama dün doları dizginlemek için Merkez Bankası 1 milyar tam net de bilemiyoruz ama 1 milyar dolar harcamış durumda. Ama eksi rezerv tabii 128 milyar dolardan bahsediliyor ama swaplar, muvaplar hepsini hesap ettiğimiz zaman eksi de Türk lirasının 48 milyar değerinde swaplar var. Rezervler eksideyken bunlar hesaplanıyor. Dolayısıyla onlar da sahip olmadığı parayı harcamak diye uygun görmüşler. Böyle bir durumda Türkiye'de tartışmalarda artmış durumda. Bugün Maliye Bakanı Lütfü Elvan istifa etmişti. Yerine Nurettin Nebati de atandı. O da zaten Cumhurbaşkanı'nın politikalarını uyguluyor kendisi. Girişte bahsetmiştim. Son olarak da onu aktarmak istiyorum. Politico Amerikalı Politico internet sitesi, dergisi. Avrupa Birliği edisyonunda bu koşullarda bir haber analize yer vermiş. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Euro'yu para birimi olarak kullanmasına izin vermesi temasını işliyor. Derginin bunun nedenlerini ortaya koyuş biçimi çok çarpıcı. Sığınmacılara çok fazla sığınmacı var. Göç dalgasını tetikleyecek ekonomik kriz, Avrupa'nın başı belaya girecek. Aslı Karahan Ay bu arada New York'tan kaleme almış bu yazıyı. Erdoğan'ın alışılmadık politikalarının facia yarattığı ama iyi haberin Avrupa Birliği'nin elinde bir araç, Euro gibi bir araç bulunduğu vurgusu var. Bu kur riskinin ortadan kalkması ikili ticaret ve yatırım akışlarını arttırır. Yani biz Türk lirasını gömeceğiz, yerine Euro'yu kabul edeceğiz. Üstelik bir de diyor ki Çin dışına taşınıyor tedarik zincirleri. Hakikaten öyle mi? Yani hiç emin değilim ben bu saptamalardan da. Ucuz, genç, üretken iş gücü. Bakınız aynı pazarlama burada da var. Avrupalı şirketler Türkiye'de ayak izlerini genişletecekler. Tam üyeliğe de gerek yok. Avrupa Merkez Bankası'nda karar sahibi olmaya da gerek. Yani basbayağı sömürge ülkesi tarif etmiş bu Politico dergisi. Ve Türkiye'nin Avrupa'nın kıyısında fazla İslamcı, istikrarsız devlet olması riskini aza indirecek diye de bir acayip çıkartma yapmış. Hakikaten çok enteresan bir haber, analiz görüyorum ama şuna üzülmek lazım. Biraz şimdi Profesör Doktor Faruk Şen'e döneceğiz. Yani Atatürk falan da onaylar gibi iddialı cümleler de var. Türkiye algısı ne acayip bir algı. Ne kadar zavallı bir tablo çiziliyor. Kendi para birimiyle kendi ekonomisini kurgulayamayan, halkın refahından yana para politikası güremeyen bir ülke pozisyonunda göstermiş ve Avrupalıların böyle hani hiçbir söz hakkı olmadan bizim euromuzu kullanıp bizim ucuz iş gücü merkezimiz olun diyen bir analizi böylece okumak zorunda kalıyoruz Türkiye insanları olarak efendim. Evet, şimdi Almanya'ya dönelim. Bizim için çok önemli bir ülke Almanya, Türkiye için, Türkiye politikaları açısından çok önemli bir ülke. Ve bu akşam Merkel'e resmen veda ediyorlar. Aktardım demin size. Resmi askeri tören düzenlenecek. Merkel onurlandırılacak ve önümüzdeki haftadan itibaren de Almanya'da yeni hükümet geliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda da Profesör Faruk Şen var şimdi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene bir ayı aştı sizinle konuşmayalı. Almanya'yı konuşmuştuk yine o seçim sürecinde. Artık tabii her şey oturdu. Koalisyon anlaşması da yapıldı. Bakanlıklar paylaşıldı gibi gözüküyor. Bu akşam da Merkel'e resmen veda ediyorlar. Uzun sürdü Merkel'in veda turu. Tabii herhalde Avrupa'ya ve Almanya'ya damga vurmasından kaynaklanan bir uzunlukta diyebiliriz belki de. Öncelikle onu sorayım, yani Merkel tamamen Alman politikalarından bu akşam itibariyle gidiyor mu ve tabii önümüzdeki hafta görevi devrettikten sonra bitti mi Merkel'in dönemi? Kendisi daha sivil hayat yaşamaktan bahsediyor ama hükümeti hala etkileyebilecek bir pozisyonu olacak mı?
Şu anda duruma bakarsak hakikaten Angela Merkel Alman politikasına tamamıyla veda ediyor. Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman biraz da Avrupa Birliği'ne anlattınız. Acaba Merkel'e Avrupa Birliği'nde yeni bir görev verilmesi düşünülebilir mi diye bir tahmin var. Almanya'da bu kadar başarılı 67 yaşındaki bir politikacının kalkıp kocasıyla artık operalara gidip gezmesini pek mi Alman halkı da pek hazmedemiyor. Bu açıdan yeni bir görev olur mu diye bekleniyor ama genel olarak artık tamamıyla politikadan ayrılıyor.
Evet. En azından Almanya politikalarında tabii bir belki değerlendirmeleri alınır ama bir ara çünkü bir büro kurulacak gibi bir takım söylentiler vardı ama onlar herhalde çok da gerçekleşmeyecek. Olaf Scholz Maliye Bakanı'ydı, şimdi ipleri eline alıyor. Nasıl alacak, ne değişecek Almanya'da hocam?
Şimdi çok ilginç. Genel olarak Almanya'da Angela Merkel'in kendi adayları Armin Laschet, Hristiyan Demokratların adayları Armin Laschet'ten çok Olaf Scholz'u başbakan adayı olarak düşündükleri ortaya çıkıyor. Yani Olaf Scholz son 4 yılda Angela Merkel'le çok uyumlu bir politika izledi. Bu açıdan onu istermiş gibi bir havası var. Artık hedefine de vardı. Olaf Scholz fazla parlak bir politikacı olmamasına rağmen Almanya'ya en azından 4 yıl başbakanlık yapacak. Ha, bu hükümet, ben hep onu vurguluyorum. 4 yıl kalacak mı ben tahmin etmiyorum. Bu,
öyle mi diyorsunuz?
Bu işte koalisyon, özür dilerim. 2 yıldan sonra yerini büyük bir koalisyona bırakabilir. Yani Sosyal Demokratlar ve Hristiyan Demokratlar koalisyon hükümetine bırakabilir görüşüm var. Bakalım haklı çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? Fakat Almanya'da Angela Merkel giderken bütün temelleri attı. Bakın Covid için artık ortak bütün eyalet başbakanlarına bir karar aldırdı. Covid'e karşı savaşta kimler aşılanmak zorunda, nasıl olacak diye kararlar aldırdı. Angela Merkel'in bu önümüzdeki 2 yılda en azından izi Alman politikasında seyredilecek diye düşünüyorum.
Peki tabii Almanya'da bir sürü de sıkıntı var hocam, yani yani ekonomik anlamda enflasyonist bir ortam, tabii pandeminin de etkileri var bütün bunlarda, bir ihracat ülkesi nihayetinde Almanya, ama özellikle Covid ve sağlık meseleleri de durum çok parlak gözükmüyor. Olaf Scholz ekonomi alanında bugüne kadar Maliye Bakanı olarak izlediği politikaların ötesinde bir tutumu görebilecek miyiz kendisinde? Ve aynı zamanda da dış politikayı da hemen burada sorayım. İçerideki ekonomik duruş ve dış politikada da Yeşillerin Annalena Baerbock'la Dışişleri Bakanlığı'nı aldığını biliyoruz. Onların pozisyonları nasıl olacak?
Şimdi Yeşiller uzun bir aradan sonra tekrar Dışişleri Bakanlığı'nı kendi işlerinden çıkardılar. Ilımlı bir havası var politikacısının, Dışişleri Bakanı'nın. Fakat ne kadar sürecek? Olaf Scholz'la uyum içinde çalışacak mı? Onu bilemiyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. Almanya'da Dışişleri politikası, özellikle Amerika, Rusya, AB ve Türkiye politikalarını Alman Başbakanı değerlendirir. Alman Başbakanı Olaf Scholz'un bu dört alanda politik kararlarda etken olacağından hareket edebiliriz.
Peki efendim, nasıl bir çizgi? Merkel'den farklılaşacak yanları olabilir mi Olaf Scholz'un?
Şimdi Merkel'den farklı bir şey yapmayacağız. Zira Almanya'da herkesin tartıştığı bir konu. Acaba enflasyon 5,7'ye çıktı, bu büyük bir oran diye. Bakın bundan 15 sene evvel de 5,7'ye çıkmıştı. Almanya'da büyük bir enflasyon korkusu vardır. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan beri bir enflasyon korkusu vardır. Fakat 5,7 Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman küçük bir enflasyon. Bundan çekinilecek bir şey olmadığını Olaf Scholz ortaya çıkaracak.
Evet. Peki dış politikada efendim, yani geleneksel Merkel çizgisinin devamını görecek miyiz? Mesela tabii Amerika Birleşik Devletleri Rusya bağlamında baktığımızda Merkel biraz dengeleri güden bir politikacıydı. Avrupa Birliği içerisinde birleştirici ve uzlaştırıcı bir isim oldu bir şekilde. Hani daha sakinleştirici. Bunun da devamını beklemek mümkün mü Olaf Scholz'dan?
Şimdi Olaf Scholz'un en önemli görevi Angela Merkel'in yaptığı gibi Amerikan Başkanı ve Rus Başkanı'na aynı göz hizasında düzgün, dengeli bir politikayı takip etmesidir. Bunu becerebilir mi, beceremez mi? 6 ayda göreceğiz. Zira bakın Amerika ile Rusya arasındaki yaklaşım da son zamanlarda bayağı sertleşiyor. Özellikle evet, bu Ukrayna nedeniyle. Bu açıdan şimdi ilk 6 ayda ilk sınavını verecek. Ben Olaf Scholz'un dengeli bir politika izleyeceğini ve yeni sorunlara olanak vermeyeceğinden hareket ediyorum.
Evet. Peki hocam, gelelim Türklere. Şimdi yeni hükümetin, koalisyonun 178 sayfalık anlaşması var. Koalisyon anlaşması. Almanya'da bunlar böyle kağıt üzerinde konuluyor. Daha sonra değişiklik yapılmama ya da çerçevesi çizilmiş olunuyor diyelim. Burada özellikle göç meselesi ve tabii ki Türkiye ile de ilişkiler var. Türkiye yeterince sizce yer almış mı bu anlaşmada? Yeni Alman hükümetinin tutumunu anlatmak.
Olumlu almamış. Koalisyon protokolüne baktığınız zaman Türkiye ile ilişkileri geliştireceğiz diyorlar. Yeni paragraflar, yeni fasıllar açılmayacak. Eskiler de kapatılmayacak. Dost ilişkileri sürecek diyorlar. Bunun altında mülteciler konusunda Türkiye ile ortak çalışacağız. Fakat Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzak tutacağız anlayışı var. Bu hem yeşillerin hem Türk demokratların Türkiye'ye karşı bakışlarından kaynaklanıyor. İki politik parti de Türkiye'den fazla haz etmeyen politik partiler. Bunu koalisyon protokolünde de görüyoruz.
Ama sonuçta sığınmacı meselesi Türkiye ile anlaşılmasını getirmişti bir şekilde, bir zorunluluk olmuştu. Bu yeni ilişki biçiminde Ankara'nın elinde ne gibi bir koz var? Artık çünkü sınırlarda da önlemler alındı. Yani bir daha hani sınırları açarız, göndeririz sığınmacıları gibi bir şey de yok. Almanya-Türkiye ilişkilerinde... Türkiye biraz daha Olaf Scholz döneminde dezavantajlı bir durumda mı olur? Ne dersiniz?
Ceyda Hanım, Türkiye'nin elinde şu anda Avrupa Birliği'ne karşı hiçbir koz yok. Maalesef yok. Avrupa Birliği'nin öngördüklerinden yetinecek durumdayız. Zira ekonomisi bu kadar batak olan bir ülkeye Avrupa Birliği'nden sağlıklı yaklaşım beklemeyelim. Şu var. Belirli Alman firmaları Türkiye'de turistik tesisler başta olmak üzere birçok tesisleri alacaklar. Yeni yatırım yapacaklar. Şu anda Türkiye'deki işçi ücretleri baktığınız zaman Çin'e yakın ucuz. Bu açıdan Türkiye yatırım ülkesi olacak. Fakat bu olumlu bir yatırım ülkesi olmayacak.
Yani peki sığınmacı meselesinde, yani şimdi göç protokol, hükümet protokolüne pardon baktığımızda şey görüyoruz. Kalifiye eleman alımı, yani Almanya Türkiye'yi tampon bölgeye kıldı zaten, sığınmacıların bekçisi haline geldi Ankara. Bir de buradan eğitimli gelişmiş beyin göçünü mü teşvik edecek politikalara göreceğiz. Nasıl yorumlamak lazım bunu?
Yani şu anda Almanya yeni bir beyin göçü politikası düşünmüyor. Fakat Almanya çok akıllı bir şekilde Türkiye'den sağlık personelini alıyor. Sağlık personeline baktığınız zaman doktorlarımız akın akın Almanya, Hollanda'ya gidiyorlar. Hemşirelerimiz gidiyor ve üniversite okumak için giden gençlerimiz var. Almanya bunların gelişi son zamanlarda çok mutlu diyebilirim.
Evet. Peki Almanya'da yaşayan Türklere gelelim. Yani çifte vatandaşlık, bu vergilendirme meseleleri, bunlar nasıl bir yönelim izler?
Şimdi koalisyon protokolüne baktığınız zaman çifte vatandaşlığa yeşil ışık yakılıyor. Buna hem yeşiller hem sosyal demokratlar söz vermişti. Hür demokratlar bu konuda ne kadar dengeleyici olacaklar bilemiyoruz. Çifte vatandaşlık ve uyum konusunda önemli adımlar atılacak. Irkçılığa karşı belirli savaş verilecek. Eğer koalisyon protokolünde göçmenlere ve Türklere yönelik yaklaşımlar gerçekleşirse Almanya'da yaşayan 3 milyon 300 bin insanımız ve tüm göçmenler, 7 milyon göçmenlerin olumlu bir yaşam tarzıyla karşılaşacağından hareket edebiliriz.
Yani bir daha olumlu bakıyorsunuz bu hükümetin en azından Almanya'da yaşayan Türkler açısından daha faydalı olabileceği öngörüsüne yazabiliriz demek.
Oldu. Evet, öyle hareket edebiliriz. Türkiye için bu hükümetin çok fazla bir getirisi olmayacağını da kabul etmemiz lazım.
Evet. İlişki nasıl, birazcık daha açar mısınız orayı? Son olarak bitiyor artık hocam.
Türkiye açısından Almanya yatırımları Türkiye'ye yönlendirecek. Alman kuruluşları, özellikle turistik kuruluşlar Türkiye'de birçok malı alacaklar ucuzladığı için ve yeni yatırımları Türkiye'de yaptıklarını göreceğiz. Bunlar biraz olumlu olacak. Fakat Avrupa'ya yaklaşma konusunda yeni hükümetin Türkiye'ye olumlu davranmayacağından hareket edebilir. Ha, diyeceksiniz Angela Merkel çok mu olumluydu? Angela Merkel daha dengeciydi. Şimdi ne yapacağını hep beraber göreceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, yeni Alman hükümeti Türkiye bağlamında baktığımızda çok da parlak bir tablo çıkmıyor. Profesör Faruk Şen'in analiziyle. Efendim, Gizmo Varilas, Shadows of the Dark. Karanlığın gölgeleriyle bugün veda ediyoruz size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.